Ayrım 23, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 252. Adam çevrelerinin kalabalıklaştığını fark etti. Herkes konuşmalarını kesip onların yanına geliyordu. Konuşmasını sürdürdü. Ama sizin gibi insanlar bizlerden bir arabanın ömrü boyunca bozulmayacak, kontrola ve düzenlemeye gerek göstermeyecek, hava kirlenmesini önleyici bir alet beklemektesiniz. Böyle bir şeye imkan yoktur. Bir makinenin sonsuza kadar kusursuz bir şekilde çalışmasını beklemek mantıksızlıktır. Şu halde ne yapmak lazım? Dişli bir kanun lazım. Otomobilin kirlenmeyi önleyici aletlerinin kontrolünü gerektiği zaman onarımını ya da değiştirilmesini sağlayacak bir kanun. Ama bu halkın hoşuna gitmeyen bir kanun olacaktır. Çünkü halk sadece rahatlığına düşkün olup hava kirlenmesine metelik bile vermemektedir. İşte politikacılar da bundan korkmaktadırlar. Kongre üyesi ateşli, "Halk buna önem vermektedir," dedi. "Bana gelen mektuplar bunu ispat ediyor." Evet, bazı kişiler önem veriyor, doğru, ama halk kesinlikle önemsemiyor bunu. 2 yıldan beri eski model arabalar için hava kirlenmesini önleyici aygıtlar yaptık. Bu aygıt takılmasıyla birlikte $20 tutuyor. Bunların işe yaradığını biliyoruz. Kirlenmeyi azaltıyorlar ve havayı daha temiz yapıyorlar. Radyoda, televizyonda reklamlarını yaptık, yollara afişler koyduk ama hepsi boşuna. Kimse aldırış edip almıyor bile. Beyaz lastikler, stereo pikaplar gibi ekstralar, eski arabalarda bile peynir ekmek gibi satılıyor. Ama kimse hava kirlenmesini önleyici aygıtları istemiyor. Yaptığımız şeyler arasında en az satan bunlardır. Bir oy kaybedince bizlere temiz hava konusunda nutuk çeken kanun yapıcılar bile ilgi göstermediler buna. Stella'nın sesi işitildi bir yerlerden. Pirzola, pirzola isteyen... Adam ile kongre üyesinin çevresindeki kalabalık dağıldı. Birisi tam zamanında dedi. Bir saattir ağzımıza lokma koymamıştık. Başında beyaz şapkasıyla bir aşçının bulunduğu balkonun arka tarafındaki büfe Adam'a sabah kahvaltı etmediğini ve karnının aç olduğunu hatırlattı. Eve telefon etmesi gerektiğini de hatırladı bu arada. Satın alma memurlarından biri yemek dolu bir tabağı havaya kaldırarak ''Şahane şeyler Hank!'' diye bağırdı. ''Beğendiğine memnun oldum. Üstelik siz buradasınız diye vergiden de düşeceğim.'' Adam da ötekilerle birlikte güldü. Kreisel'in dediğinin gerçek olduğunu biliyordu. Satın alma memurlarının bulunması bunu bir iş toplantısı haline getiriyordu ve Hank yıl sonunda bu masrafı gelir vergisinden düşecekti. Bunun nedeni şuydu, otomobil şirketlerinin satın alma memurları yılda harcayacak milyonlarca dolarları bulunduğu için Chrysler gibi imalatçıların hayatlarını ellerinde tutarlardı. Eski günlerde bu nedenle satın alma memurlarına değerli hediyeler verilirdi. Siparişlerini verdikleri imalatçıların bunlara deniz motorları, evleri için komple mobilya verdikleri olurdu. Otomobil şirketleri şimdi rüşvet almayı yasaklamışlardı. Alan kişiyi hemen kovuyorlardı. Ama yine de bir şeyler kalmıştı o dönemden. Bu tür eğlenceler de bunlardan biriydi. Bunun başka bir şekli de satın alma memurunun otel faturasının imalatçı tarafından ödenmesiydi. Bu doğrudan doğruya bir para işlemi olmadığından güvenli bir yoldu. Ayrıca insan otelin faturasını kendisine yollayacağını sandığını da ileri sürebilir der zaman. Noel zamanı hediyeleri de başka bir yoluydu bunun. Adam tabağı yüklü satın alma memurunu seyrederken kulağı dibinde dişi bir ses, "Adam Trenton, sen her zaman düşündüğünü açıkça söyler misin?" diye sordu. Adam arkasına döndü. Karşısında kendisine güler yüzle bakan 28-30 yaşlarında bir kız vardı. Çıkık elmacık kemikli yüzü havaya kalkmış, nemli dolgun dudakları bir gülümsemeyle aralanmıştı. Kızın gözlerine bakınca zeka dolu bakışlarla karşılaştı. Hafif bir parfüm kokusu duydu. Toz mavisi keten bir elbisenin altında küçük fakat gergin göğüslü kıvrak bir vücudun bulunduğunu fark etti. Hayatında gördüğü en güzel kadınlardan biriydi bu ve de karaydı. Kahverengi falan değil, gerçekten kömür gibi kara, pürüzsüz teni ipekten bir abanoz hissini veriyordu. Uzanıp kadını okşamak isteğine güçlükle engel oldu. "Kız, benim adım Rowena," dedi. "Seninkini söyledilerdi. Sana bir şeyler yemek ister misin diye sormam için gönderdiler beni. Rowena ne? Kızın duraksadığını fark etti. Önemi var mı bunun? Kız gülümseyince dudaklarının kırmızılığını ve nemliliğini fark etti yine. Rowena, üstelik ilk soruyu ben sordum dedi. Hala da bir karşılık alamadım. Adam kızın bir şeyler sormuş olduğunu hatırladı. Her zaman düşündüğünü açıkça söyler miydi gibi bir şey. Her zaman değil dedi. Hiçbirimizin bunu yaptığını sanmam. İşte şimdi söylemediğim gibi diye düşünüyordu. Ama bir şey söylediğim zaman da bunu dürüstçe söylemeye çalışırım. Biliyorum, konuşmanı dinliyordum. Pek çoğumuz yapmayız bunu. Kızın bakışı gözlerinden ayrılmıyordu. Üzerindeki etkisini anlayıp anlamadığını düşündü adam, sonra da anlamış olduğu kanısına vardı. Büfedeki aşçı Rowena'nın yardımıyla iki tabak doldurdu. Yakındaki masalardan birine gittiler. Michigan'dan federal yargıç olan genç zenci ile Adam'ın şirketinden Frazen adındaki orta yaşlı bir işletme mühendisi oturuyorlardı. Az sonra yanlarına Brett de Los Santo ile Elsie diye tanıştırdığı alımlı ve pek sesi çıkmayan bir kumral geldiler. ''Burada iş olduğunu tahmin ettik.'' dedi Brett. ''Sakın bizi hayal kırıklığına uğratmayınız ha.'' ''Rowena nasıl bir iş düşünüyordun?'' diye sordu. ''Biz otomobilcileri bilirsin, ancak iki şeye ilgi duyarız, iş ve seks.'' Yargıç gülümsedi. ''Şimdi pek erken, önce işi ele alsak daha iyi olacak sanırım.'' Adam'a dönerek ''Biraz önce şirketlerin yıllık toplantıları hakkında söz ediyordunuz.'' dedi. ''Tek bir hissesi olanların bile dinlenilmesi gerektiği hakkında söylediklerinizi beğendim.'' Frazon bıçağı ile çatalını masaya bırakarak yeme koşan balık gibi ''Ben beğenmedim.'' dedi. ''Adamın fikrinde değilim. Benim gibi olanlar da az değil.'' Yargıç ''Biliyorum.'' diye karşılık verdi. ''Tepkinizi gördüm. Bize bunun nedenini anlatabilir misiniz?'' Frazon kaşlarını çatarak düşündü bir süre. ''Pekala.'' dedi. ''O ağzı kalabalık tek hisseliler, tüketici grupları ve sözü bana şirket sorumluluk komiteleriyle birlikte karışıklık çıkarmak isterler.'' Bunu da gerçekleri değiştirerek, yalanlarla ve hakaretlerle yaparlar. Nader çetesini sanayideki herkesi suçlular şirketi diye adlandırdığı, kanunlara ve adalete önem vermediğimizi söylediği ve hepimizin sokak suçlarına kıyasla dev bir ortak suç dalgasının parçaları olduğumuzu söylediği General Motors yıllık toplantısını hatırlar mısınız? Bunu duyduğumuz zaman ne yapabilirdik? Kendisine minnet mi besleyecektik? Bu palavraları yayan maskaralara nasıl davranabilirdik, ciddiyetle mi? Brett de Los Santo, vay anasına diye var. Demek siz mühendisleri de dinliyordunuz ha? Biz sizlerin yalnız motor gürültülerini işittiğinizi sanırdık. İşittiler dedi adam, hepimiz işittik. General Motors'takiler de başka şirketlerdekiler de. Ama pek çok kimsenin kaçırdığı şey şimdi şu söylediği sözlerin, başıyla Frazen'a işaret etti, öfkelendirmek, kızdırmak ve mantıklı bir karşılığı önlemek için söylenmiş olduğuydu. Protesto edenler otomobil sanayinin mantıklı olmasını istemiyorlardı. Aksi takdirde durdukları yer tehlikeye girecekti. Kurdukları planlar tıkırında gitti, bizimkiler de düştüler bu oyuna. Yargıç demek sövüp saymayı bir taktik olarak görüyorsunuz diye dürtükledi Adam'ı. Elbette, zamanımızın dili bu. Hele bunu kullanan çocuklar, çoğunlukla zeki, genç avukatlar, bu sözlerin yönetim kurullarındaki yaşlara nasıl bir etki yaptığını çok iyi biliyorlar. İhtiyarların tüyleri ürperiyor, tansiyonları artıyor, her şeyi reddeder oluyorlar, kas katı kesiliyorlar. Bizim sanayi dalımızda yöneticiler saygı ilkesiyle yetiştirilmişlerdir. En parıltılı günlerinde bile bir rakibi bıçaklarken özür dilerim demek adetti. Ama artık böyle bir şey kalmadı. Şimdi konuşmalar sert ve çirkin, iddialar mübalağayla kazanılıyor. Siz de eğer bunları dinliyorsanız ve akıllıysanız soğukkanlı davranıyorsunuz. Üst kademelerdeki çok kimse daha öğrenemedi bunu. Frazen, ben öğrenmedim ve öğrenmeye de niyetim yok dedi. Ben saygıdan yanayım. Brett, işte bir mühendis konuşuyor diye karıştı. Aşırı tutucu. Frazen, adam da mühendistir dedi ama ne yazık ki desencilerle çok bir arada bulundu. Masadakiler güldüler. Frazen adama baktı. Herhalde yıllık toplantılardaki o militanların isteklerini göz önüne almamızı istemiyorsun. Neden olmasın? Bu esnek olabildiğimizi gösterir. Bir denemeye değer. Onlardan birini yönetim kuruluna al, bunu ciddiyetle kabul edeceklerdir. Sonunda biz bile bir şeyler öğreniriz belki de. Üstelik sonunda olacak olan da budur. Onun için şimdi bizim bu durumu yaratmamız sonra zorla kabul etmemizden daha iyidir. Brett, Yargıç Bey dedi, her iki tarafı da dinlediğinize göre sizin fikriniz nedir bu konuda? Yargıç elini ağzına götürerek esnedi. Özür dilerim ama bir an için kendimi mahkeme salonunda sandım. Başını alaycı bir ciddiyetle sallayarak, hafta sonları karar vermem ne yazık ki dedi. Rowena hiç kimse de vermemeli diye söze karıştı. Adam'ın eline dokunarak üstünde parmaklarını gezdirdi. Yumuşak bir sesle, beni yüzmeye götürür müsün diye sordu. Göl kıyısına inip Hank Kreisel'in takma motorlu bir teknesine bindiler. Adam motoru gölün doğu kıyısına doğru 4 mil öteye kadar ağır ağır götürdü. Sonra geniş yapraklı ağaçlarla kaplı bir kumsalın önünde hızı kesti ve berrak suların üstünde bir süre kaydılar. Uzaklarda birkaç motor daha vardı. Öğleden sonraydı. Güneş yükseklerdeydi, hava baygındı. Evden çıkmadan önce Rowena mayasını giymişti. Vücudunun bütün hatlarını ve derisinin yumuşak ipeksi karalığını ortaya çıkaran mayo, daha önce üstünde olan keten elbisesinin vaat ettiğini fazlasıyla ispat ediyordu. Adam da mayosunu giymişti. Motoru durdurduktan sonra ikisine de birer sigara yaktı. Yan yana deri yastıkların üstüne oturdular. Rowena, ne kadar da güzel dedi. Başını geriye yaslamış, gözlerini güneşin ve gölün parlaklığı karşısında yummuştu, dudakları aralıktı. Adam dumandan bir halka çıkararak, her şeyden kaçış derler buna dedi. Her nedense sesi titrek çıkmıştı. Kız ani bir ciddiyetle, biliyorum dedi, her zaman olmaz ve hiç de uzun sürmez. Adam döndü. İçgüdüsü kıza doğru uzanırsa onun kendisine karşılık vereceğini söylüyordu. Ama birkaç saniye kararsızlıkla duraksadı. Aklından geçenleri okuyormuş gibi güldü Rowena, sigarasını suya atarak, ''Yüzmeye gelmiştik, unuttun mu?'' diye sordu. Tek bir hareketle yerinde doğruldu ve kendini suya attı. Adam kızın düzgün ve kıvrak kara vücudunu bir an için oka benzetti. Bir şapırtı duyuldu. Kız kaybolmuştu. Tekne hafif hafif sallanıyordu. Adam yine bir an duraksadıktan sonra peşinden daldı kızın. Güneşin sıcaklığından sonra göl suyu buz gibi gelmişti. Titreyerek çıktı sudan, çevresine baktı. ''Hey, buraya gel!'' Rowena hala gülüyordu, yine suya daldı. Yüzünden ve saçlarından sular süzülerek çıktı tekrar su yüzüne. ''Fevkalade değil mi?'' ''Donmam geçsin de cevap veririm.'' ''Senin kanının ısınması gerek Adam, ben kıyıya çıkıyorum, geliyor musun?'' ''Geliyorum ama Hank'in teknesini de akıntıya bırakamayız ya.'' ''Getir öyleyse onu da.'' Kıyıya doğru güçlü kulaçlarla yüzen Rowena, ''Benimle birlikte kalmaktan korkmuyorsan tabii.'' diye bağırdı arkasından. Adam tekneyi çeke çeke kızın peşinden yüzdü. Kıyıda güneşin sıcaklığına kavuşunca tekneyi kumsala çekti ve elleri başı altında kumların üstünde yatan Rowena'nın yanına oturdu. Kumsalın birisinde ağaçların altında terk edilmiş bir kulübe vardı. Adam, madem sözü sen açtın sonunu ben getireyim dedi. Şu anda senden başkasıyla olmak istemezdim. O da kumlara uzandı. Aylardan beri olmadığı kadar rahatlamış hissediyordu kendini. Ama beni tanımıyorsun ki. İçimde bir şeyler uyandırdın dedi adam dirsekleri üzerine doğrularak. Kız birkaç saat önce rastladığı andaki kadar soluk kesiciydi. Bunlardan biri de merak. Ben bir partide rastladığım bir kızım. Hank Kreisel'in ev sahibeliği görmek üzere tuttuğu kızlardan biri. Eğer merak ediyorsan şunu söyleyeyim. Bizi sadece bunun için tutar. Bunu mu merak ediyordun? Evet. Kız yine o artık alışmış olduğu yumuşacık şekilde güldü. Merak ettiğini biliyordum dedi. Seninle de pek çok erkek arasındaki farklı bu zaten. Onlar yalan söylerler, hayır derlerdi. Peki haftanın öteki günleri parti olmadığı zaman ne yaparsın? Ortaokulda öğretmenim. Rowena sustu birden. Hay Allah kahretsin, bunu söylemeyecektim sana. Öyleyse fit olalım dedi adam. Benim de sana söylemek niyetinde olmadığım bir şey vardı.
Nedir o?
Hayatımda ilk olarak kara güzeldir dedikleri zaman ne demek istediklerini anladım. Bundan sonra çöken sessizlikte kızı gücendirdim mi acaba diye düşündü. Suların kıyıya vuruşunu, böceklerin vızıltısını, uzaklardaki bir motorun sesini duyuyordu. Rowena hiçbir şey söylemedi. Sonra birdenbire Adam'ın üzerine eğilerek dudaklarından öptü. Erkek buna cevap vermeden bir fırlayışta kalktı ve kıyıya doğru koştu suyun yanından. ''Hank sana özen göstermemi istediği zaman senin tatlı bir adam olduğunu söylemişti.'' diye seslendi. ''Haydi gidelim artık.'' Motorda batı kıyısına doğru giderlerken Adam, ''Hank başka neler söyledi?'' diye sordu. Rowena düşündü. ''Bu toplantının en önemli kişisinin sen olduğunu ve bir gün şirketinin başına geçeceğini de söyledi.'' Bu sefer gülme sırası Adam'daydı. Chrysler'in niyetlerini hala merak ediyordu. Güneş batarken parti devam ediyor ve saatler geçtikçe de canlanıyordu. En sonunda güneş bir dizi nöbetçi gibi duran kavak ağaçları ardında kaybolurken göl binbir renge bürünmüştü. Suları dalgalandıran hafif bir rüzgar taze çam kokuları getiriyordu. Akşam ardından karanlık çöktü. Yıldızlar çıkarken artık serinleyen havadan kaçan konuklar içinde kocaman bir ateş yanan büyük taş şöminenin karşısına yerleştiler. Hank Chrysler bütün gün olduğu gibi yine her yerdeydi. İki bar ve mutfak ağzına kadar doluydu. Chrysler'in sabahleyin barın ve mutfağın günde 24 saat açık olduğunu söylemesi boş söz değildi. Partidekiler geniş salonda gruplara ayrıldı. Pierre Flodale'ın çevresindekiler yarış hakkında sorular soruyorlardı. ''Yarışın sonucunun yarış başlamadan bilindiği gerçek mi?'' ''Evet ama yarışçının planlaması da önemli. Yarıştan önce her turu nasıl bitireceğini insan aklında planlar. Yarışa başlayınca bütün bunlar unutulur ve her tur bittikten sonra yenisini düşünmeye başlarsın.'' Stella ve Elsie de içlerinde olmak üzere kızların bir kısmı gruplar arasında dolaşıyorlardı. Rowena Adam'ın yanından ayrılmamıştı. Gece yarısı olunca salondakilerin sayısı azalmaya başladı. Konuklar esniyor, geriniyorlar ve sonra şöminenin yanındaki taş merdivenden birer ikişer yukarı çıkıyorlardı. Bir kısmı salonu tepeden çevreleyen balkondan aşağıdakilere iyi geceler diliyorlardı. Birkaç kişi de teras kapısından, herhalde Chrysler'in sabahleyin kendilerine gösterdiği başka yollardan çekilmişlerdi odalarına. Chrysler de bourbon kadehi elinde yukarı çıktı. Adam Elsie'nin de ortadan yok olduğunu fark etti. Son saati birlikte geçiren Brett de Le Santo ile kızıl saçlı Stella da kaybolmuşlardı. Şöminede ateş sönmek üzereydi. Şöminenin yanı başındaki divanda oturan Adam ile Rowena'dan başka salonun öteki ucunda kafayı çeken ve sabaha kadar da devam etmek niyetinde oldukları anlaşılan gürültücü bir grup vardı. Adam son bir içki ister misin diye sordu. Rowena başını salladı. Son içkisini hafif bir viskiydi bu, bir saatte bitirmişti. Bütün gece boyunca genellikle Adam hakkında konuşmuşlardı. Bunun nedeni Adam'ın kendisinden söz etmekten hoşlanması değil, Rowena'nın kendi hakkındaki konulardan büyük bir beceriklilikle sıyrılmasını bilmesindendi. Adam ayağa kalktı, peki. Çıkarlarken öteki gruptakiler başlarını çevirip bakmadılar bile. Ay doğmuştu, gece soğuk ve berraktı. Rowena'nın titrediğini hissedince kolunu beline doladı. Herkes yatmış gibi dedi adam. Yine hafifçe güldü Rowena. Bunu fark ettiğini gördüm. Erkek kızı kendisine döndürüp öptü. Haydi dedi. Dudakları buluştu yine. Kızın kollarının kendisini sıktığını hissetti. Rowena, söylediğim doğruydu diye fısıldadı. Anlaşmada bu yoktur. Biliyorum. Kızlar burada istedikleri şekilde hareket edebilirler. Ama Hank onların buna zorlanmamalarına dikkat eder. Daha çok yaklaştı erkeğe. Hank senin bunu bilmeni istiyor. Kendisi hakkında ne düşündüğün çok önemli onun için. Şu anda hiç mi hiç düşünmüyorum Hank'i. Adam'ın odasına sabah girdiği dış kapıdan girdiler. Oda sıcaktı. Birisi düşünceli davranmış, şömineyi yakmıştı. Yatağın örtüsü açılmıştı. Adam ile Rowena ateşin önünde soyundular. Erkek kızı yatağa götürdü. Şefkat bekliyordu. Oysa Rowena'da kendisini önce şaşırtan, az sonra heyecanlandıran ve sonunda alev alev yakan bir vahşilik buldu. Tecrübeleri kadının bu koy verdiği çılgın ihtirasa hazırlamamıştı kendisini bugüne kadar. Her ikisi için de bu insan sınırlarını zorladığı aralıklarla sabaha kadar sürdü. Gün doğarken Rowena çapkınca sordu. ''Hala karının güzel olduğunu düşünüyor musun?'' ''Her zamankinden çok hem de.'' Yan yana yatıyorlardı sessizce. Rowena dirsekleri üzerine doğrularak Adam'a baktı, gülümsüyordu. ''Beyaz biri olarak hiç fena sayılmazsın sen de.'' Dün öğleden sonra yaptığı gibi iki sigara yakıp birini kıza verdi. Rowena, ''Evet, dedikleri gibi kara güzeldir.'' dedi. ''Ama gününde bakarsan her şey güzeldir benim için.'' ''Bu o günlerden biri mi?'' ''Bugüne ne derim biliyor musun? Bugün çirkin güzeldir derim.'' ''Gün ağrıyordu Adam. Seni bir daha görmek isterim.'' dedi. ''Nasıl buluşabiliriz?'' ''Buluşamayız. İkimiz de biliyoruz bunu.'' Adam itiraz edecek olurken kız parmağı ile dudaklarını tuttu. ''Birbirimize yalan söylemedik. Şimdi başlamayalım.'' Kızın haklı olduğunu biliyordu. Başlayan şey burada sona erecekti. Detroit ne Paris ne Londra hatta ne de New York'tu. Ta derinliğinde hala küçük bir şehirdi ve yavaş yavaş eskisinden daha hoşgörülü olmaya başlamıştı. Ama Adam hem Detroit'e hem Rowena'ya birden sahip olamazdı. Ne şartlar altında olursa olsun. Bu düşünce üzüntü verdi kendisine. O öğleden sonra evine doğru yola çıktığı zaman üzüntüsü devam ediyordu. Ev sahibine teşekkür ederken Hank Kreisel, ''Pek bir şey konuşamadık Adam.'' dedi. ''Keşke daha çok fırsat bulabilseydik. Haftaya seni arayabilir miyim?'' Adam Kreisel'e istediği zaman arayabileceğini söyledi. Adam'ın iki saat önce kapalı kapılar ardında veda ettiği Rowena görünürlerde yoktu. 23. Ayrımın Sonu. Sayfa 263.